Ayrım 3. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 35. 8. Eve en yakın lokanta gene bağlantılı Fikretli. Taş kırma makinalarının gürültüsü inletiyor ortalığı. Kıra kıra bitemedi Beyoğlu'nun taşları. Sanırım belediye zor durumda, Bizans'tan kalan bir hazineyi arıyor. Buldu buldu, bulamadı battık. Belediye kendi adına mı arıyor, dini bütün bir firma belediye adına mı arıyor? Arada Fethullahçı taşeron firmalar var mı? Bilemiyoruz. Sanırım işin bu kadar ayrıntısını Fethullah da bilmiyordur. Bu ayrıntılarla ilgili olduğunu sanmıyorum. Gözyaşlarıyla bir imparatorluk kurmuş, o şimdi İngilizceyi ilerletmenin derdinde. Bir gün çıkıp Amerikan televizyonunda İngilizce hüngür hüngür ağlarsa bütün Amerika Müslüman olacak, Fethullah'ı başkan seçecek ve Orta Doğu'daki savaş son bulacak. Bağlantılı Fikret'in karşısındaki masada iki orta yaşlı bayan tatlılar yiyorlar. Kısa kızıl saçlı, tombul olan yediği tatlılardan mahmurlaşmış, gözlüklerinin ardında sanki kapanmış gibi gözleri, onun için tam şekerleme zamanı. Ancak hiç durmadan konuşmayı sürdürüyor. Karşısındaki araya laf sokmaya uğraşıyorsa da tombul onu bastırıyor, geri tıkaçlıyor ağzına masa arkadaşı zayıf kadının mütereddit ve tamamlanamamış cümlesini. Fikret'in arkasındaki masada şişman bir adam ve karşısında platin saçlı, etli butlu bir kadın oturuyorlar. Şişmanlıkları birbirlerine uyuyor. Nedense şişmanlar şişman seviyor. Birdenbire Fikret'i çevreleyen her iki masada hesap ödeyip kalktılar. İkimize kaldı eve en yakın lokanta. Çok yıllar önce Vakko'da çalışmış olan Fikret, daha önce anlattığı Yılmaz Güney'in Tavuk Uçmaz Sokak'taki evine iki takım elbise götürüşünü yeniden ve ağır ağır anlatmaya başladı. Hiç unutmam biçiminde söze girerek. Kafası oldukça iyi. Unut Fikret, lütfen biraz unut artık. Biz buranın sürekli müşterileri ve ambul ve dublesi tek gibi, hepimiz ezbere biliyoruz bunları. Senin unutmanın hiçbir sakıncası yok. Efsane olarak topluma mal oldu bu hikaye ve beş benzemezi hikayelerin son birkaç yıldır yalnızca bunları anlatıyorsun. Dura düşüne ağır ağır sarhoş haliyle sürdürüyor, Yılmaz Güney'in ona bahşiş olarak dönemin en yüksek banknotu olan mor 500'lüğü uzatışıyla Fikret'in almak istememesi üzerine Güney'in ona alacaksın bu bir hizmetin bir emeğin karşılığı kardeşim deyişiyle bitecek olan hikayeyi. Dublesi tek gibi ve ambulle bakışıp iç geçiriyoruz. Fikret anlatısında daha Tavuk Uçmaz Sokağa ulaşamamış, Vakko'nun oradan elbiselerle taksiye biniyor. Taksici de cins adam, uzun bölümüne henüz girişmiş değil. Korkarım bu hikayeyi her zamanki gibi söz Vakko'dan açılmışken, hiç unutmam bir gün Vitali Bey benim reyona geldi, öyküsü takip edecek. Sus ve içkini iç Fikret. Biz senin kafana fön çekiyor muyuz? Susmuyor. Neyse indi Tavuk Uçmaz da taksiden, zili çaldı. Kapının açılmasını beklerkenki heyecanını anlatmaya koyuldu. Bir türlü açtırtmıyor kapıyı Yılmaz Güney'e. Fikret'in hikayesinde kendisi başrol, Güney yardımcı oyuncu. Açmadı mı kapıyı Yılmaz Güney sorusuyla finale bir an önce ulaşmak istiyorum. Açtı, bir dakika diyerek içkisinden fırtalıyor, sigara yakıyor. Ambul ve dublesi tek gibi ve ben bayılmak üzereyiz. Aslında eve en yakın lokanta güzel bir yer. Fikretsiz zamanını yakalayacaksın. Ancak bu çok zor, o hep orada. Barbozan Bey. Hiç unutmam, o zamanlar maaşım 900 lira. Yılmaz Güney çıkarttı, 500 lira bahşiş verdi bana. Mor 500'lük, en büyük para. Ondan büyük para yok. 1000 lira falan yok. Kağıt 2,5 lira var o zaman. Hayatta almam dedim. Alacaksın dedi. Diye ağır ağır tamamlarken hikayeyi, son cümleden önce bir fırt içki, bir nefes sigara yayılımındayken, dan diye tamamladım Güney'in yarım kalan cümlesini. Alacaksın, bu bir hizmet, bir emek karşılığıdır kardeşim dedi değil mi? Afalladı Fikret. Sen nereden biliyorsun? Oradaydım ya Fikret. Sen, ben, Yılmaz Güney ayrı ayrı öpüştük tavuk uçmazdaki ev. Sen ne arıyorsun orada yahu? Bu benim başımdan geçen özel bir olay diyerek şaşkınlığını sürdürdü. 50. anlatışın Fikret. Dinleye dinleye oradaymış kadar oluyor insan. Daha önce anlatmış mıydım ben bunu? Evet Fikret. Biraz sonra anlatacağın öbür hikaye gibi. Çengelbulmaca Nuri Bey arza endam ettiler. Bir elinde gazete, öbür eli belinde terasta dolanmaya koyuldular. Terasın pek kullanılmayan arka taraflarında incelemelerde bulunuyor. Hayrola Nuri? Masalardan masa mı beğeniyorsun diye bulaştı Fikret. Hayır, bir hamak aldım balık pazarından, Çin işi, 30 lira. Demiri memiri var, istediğin yere kuruyorsun. Arka tarafta bir yer bakındım hamak için, fakat orada moloz falan var. Günü burada geçiren Çengelbulmaca Nuri eve en yakın lokantaya evinin bahçesi muamelesi yapmak istiyor. Ne yazık ki benim evin de bahçesi burası. Belki o da benim gibi fikretsiz noktalar arıyor hepimize ait bu bahçede. Ve fakat bağlantılı Fikret'in hayatta hiçbir konuda konuşacak hiçbir bilgisi ve birikimi olmadığı için dönüp dönüp yaşantısının unutulmaz anılarını anlatıyor yıllardır anlatılacak hiçbir şeyi olmayan bir sürü adam gibi. Arada bir uğrayanlardan kimyager İbrahim Bey girdi kapıdan, burnu gene kıpkırmızı. Herkesle merhabalaşıp oturdu bir masaya, içkisini söyledi, saatine baktı. Dirseklerini masaya dayayıp iki elini kavuşturarak bir beklentiye geçti. Sanırım o hep geciken genç bayanı bekliyor. Hiç unutmam diye bir konuya girmek üzere ortalığa laf attı artık iyice zurna Fikret. Kimse üstüne alınmadı. Kimyager İbrahim Bey ensesini Fikret'e dönerek cep telefonunda bir şeyler tıklamaya koyuldu. Fikret söze devam etmedi. Kimyager o hep geciken genç kadınla her zamanki gibi "Yahu neredesin?" cep telefonu kavgasını yaptı. Çengelbulmaca Nuri terasta yer beğenemeyerek içeri girdi. Fikret'e en uzak masaya yerleşti. Ambül rakısını, suyunu, leblebisini getirdi. O hep geç gelen kadın nefes nefese ulaştı İbrahim Bey'in masasına. Yanında taba rengi takım elbiseli, küf yeşili gömlekli pastel bir adam ve pastel beyin arkadaşı olduğu sezinlenen kıçı dışa fırlak kadınla. Kimyager huzura erdi ancak söylenmeyi de ihmal etmedi. Hayır, yarım saattir buradayım. Sen gecikince daha çok ve daha hızlı içiyorum. Ara sıra içkiyi bırakmak duygusu gelişiyor bende. Ancak kimyager İbrahim Bey'in kadehleri lap lap dikleyişini gördükçe bu duygudan tamamen uzaklaşıyorum. O paşa paşa içerken ben niye içkiyi bırakıyorum? Kimyager hiç mi bilmiyor işin kimyasını? Benden başka herkesin saçı beyaz eve en yakın lokantada. Sanki bir emekliler kahvesi. Yoksa benim o zamanım mı geldi? Pek genç sayılmam ve fakat saç henüz beyazlaşmamış bende. Yanlış bir yerde mi bulunuyorum yoksa? 9. Ekmek kırıntısına boş verin beninin de alışmasından sonra ekmek dayandıramaz oldum. İkisi de palazlandılar, dikildiler. Öleceğini sandığım boş verin beni ayaklandı. Cenaze külfetinden kurtulduk. Oldukları yerde kanat çırpmaya başladılar. Şimdilik bir beden eğitimi ya da yelpazelenme hareketi olarak yapıyorlar bunu. Böyle bir yerlerimiz var, onları da oynatalım, bakalım ne olacak diye içgüdüsel olarak. Bunu yapa yapa birdenbire pır diye uçacaklar mı yani? Hiç sanmıyorum. Onlara minicik paraşütler mi yaptırsam? Kendime büyüğünü yaptırıp üçümüz evin damından mı atlasak? İşim oldu kumrular. Bu akşam ne işiniz var? Bir şey yok. Fırın kapanmadan ekmek almam lazım kumrular için. Pek ekmek yemem. Kumrular yüzünden yer oldum. Onlara doğrarken ağzıma da atıyorum. Karagöz'ün meraklılığı sonucu süte, suya da alıştılar birkaç gün içinde. Yuvanın kıyısına dizdiğim ekmek kırıntılarını yemişler, sütü, suyu içmişler. Yemeği içmeyi öğrettim. Uçmayı nasıl öğreteceğim bunlara? Paraşüt yöntemi benim için çok tehlikeli olur. Öldü herhalde bunların annesi. Öğrendiğim kadarıyla kumrular yavrularına çok düşkün olurmuş. Hani nerede düşkünlük? Tek eşli olurlarmış, ailece yaşarlarmış. Aile nerede? Baba nerede peki? Dulluğun keyfini mi çıkarıyor? Bana ne yahu? Bu kumrusal olayda benim kurumsal suçum ne? Çıt istemem hanımın ya da genel giderlere katılmam beyin penceresine yumurtlasa anaları, bugün bu kumrular herhalde hayatta olmayacaklardı. Birden gürültülü kanat çırpmalarla helikopter gibi indi bir üst kat penceresinin denizliğine büyükçe bir kumru. Şaşkın şaşkın bakınıyor. Anneleri değil, onun başında siyah bir leke vardı ve gagası böyle düz değil aşağı doğru kıvrıktı. Gözleri koskocaman ve simsiyahtı. Baba olabilir mi? Öyle olsa yanlarına gelir. Belki sofralarında gözü var. Kafasını sağa sola çevirip gözünü gözüme ayarlayarak beni bir süre inceledi ve gürültülü kanat çırpmalarla uçup gitti aydınlık boşluğundan gökyüzüne. İnce kıyım ekmek doğradım. Yuvanın kıyısına dökerken karagöz elimi gagalama eğilimi gösterdi. Kafasını zor kaldıran boş verin beni de onun gibi yapmaya çalıştı, elime ulaşamadı. Şunlara bak sen, kuş oldular da adam gagalıyorlar. Ayrıca niye bana saldırıyorlar, ekmek veriyoruz onlara. Küstahlar, doğradığım ekmeği yemeyi biliyorsunuz. Bir saat ince kıyım doğruyorum ekmeği, süt veriyorum, bir nevi emziriyorum. Ben sizin süt annenizim, babanızım lan diye bağırdım. Sinirle kapattım pencereyi. Yuvanın içinde büzüştüler, boş verin beni karagözün arkasına saklandı. Sanırım dediklerimi anladılar, terbiyesizler. Aile terbiyesi yok işte. Sinirle kapattı mutfak penceresini yaratık. Kumrular bir süre hiç kımıldamadılar. Suskunluğu karagöz bozdu. Kötü biri değil bu aslında. Başka yaratıklara güvenmemeliyiz diye gugukladı. Yuvanın kıç güverte tarafında yan gelip yatmış boş verin beni. Her gün bize yem veriyor, karnımızdaki o boşluk doluyor. Sonra sıçıp çıkarıyoruz. Niye yiyoruz hiç anlamıyorum diye guruldadı boş verin beni. O niye bize her gün yem veriyor? Belki de bizi yemek için büyümemizi bekliyor. Pencereyi açtığımda o kadar ürkmüyorlar artık ama gene de yuvanın elime en uzak noktasına çekilip sabırla ekmek, süt, su servisini tamamlamamı bekliyorlar. Pencereyi kapatır kapatmaz saldırmıyorlar sofraya. Belirli bir aile terbiyesi edindiler tabii. Kumruların ömrünün ortalama 13 yıl olduğunu öğreniyorum. O kadar yıl bakacak değilim herhalde bunlara. Büyüyünce uçup gidecekler. Uçmayı öğrenirlerse. Öğrenemezlerse ne olacak? Yer kumrusu olarak pencere denizliğinde mi yaşayacaklar? 13 yıl ekmek mi doğrayacağım ben bunlara? Büyüdükçe daha çok ekmek isteyecekler. Biraz büyüsünler sütü keserim. Karagöz gagasıyla didikleyerek uyandırdı boş verin beni. Guruldaştılar. Ne var ne istiyorsun gene? Bir şey yok. Niye didikliyorsun beni? Hoşuma gidiyor. Sen de beni didiklesene. Boş verin beni aniden hızla gagalamaya başladı kardeşinin göğsünü. Yavaş acıtıyorsun. Acıtmadan yapacaksın. Onların gurultusuyla uyandım. Kalksana bizim sofrayı kursana biçiminde şamatasal gurultulara geçtiler. Tamam peki tazeliyoruz. Ayrıca su kabının içine sıçmışsınız. İnsan su içtiği yere sıçmaz. Biz insan değiliz ki gibisinden bakıyor gözümün içine korkudan titreyen boş verin beni. Korkma lan korkma bir şey yok sizin babanızım ben. Baba olmasa babayı yaşardınız siz. Ayrıca uçup uçmayacağınız da daha belli değil. 10. Dünyanın en kötü çaycısı az dem çok su, sanki bir keyif bağışlıyormuş gibi buram buram bir uzak doğu çayı sunuyormuşçasına, azamet ve kıvanç içinde çayla uzaktan yakından ilişkisi olmayan, renk olarak tavşanın kanından çok idrarını anımsatan ılık sıvıyı içeren dünyanın en minicik çay bardağını masama bırakma eğilimindeyken uyardım. Bilgisayardan uzak dur. Gene devireceksin tepsiyi bilgisayara. Şirkette olay duracak. Son devirdiğinde 15 gün klavye bekledik. Sessiz sedasız masanın bilgisayara en uzak noktasına koydu çay sandığı şeyi. Çay mı şimdi bu? Ney? Pek demlenmemiş galiba.
Yok yok, demlendi.
Ben demini az koyuyorum, kalp çarpıntısı falan yapmasın maksadıyla, diyerek bana kıçını dönüp tepsiyi sanki devirmek istercesine sallayarak, kapısı hep ardına kadar açık olan karşı odada kıç koltuğa yapışık konumda bulunan, karısından yaka silkmiş, evinde çok mutsuz, bu yüzden işe sabahın köründe gelip herkesten sonra, kimi zaman gece yarıları buradan çıkan, karısına boca edemediği sinirini, hırsını, biz yanında çalışanlara püskürten şirketimiz müdürü Kel Doğan Bey'in odasına yöneldi. Hiçbir şey söylemeden usulca bıraktı çayı masasına. Önündeki dosyaya gömülmüş olan müdür onunla hiç ilgilenmedi. Hızla tornistan yapıp rotayı öbür odalara çevirdi. Dünyanın en kötü çaycısı, az dem çok su. Handaki tüm iş yerlerine çay servisi yapan, aslında hanın kapıcısı olup, giriş kapısının arkasını ve merdiven altını çay ocağına dönüştürerek, çaycılığını ve bağımsızlığını ilan eden az dem çok su, özünde kötü ruhlu biri değil. İstanbul'a geldiği günden beri burada her gün daha çok para kazanması gerektiğini öğrenmiş, ne kadar az dem koyarsa o denli para kazanacağı yüksek matematik hesabına ermiş, kendini kurnaz sanan inatçı bir salaktı. Ne söylesen tek yanıtı var. Ama o zaman biz geçinemiyoruz. 4 çocuk var biliyorsun. Karaköy meydanına çıkan Gümrük sokakta bulunuyor asansörsüz 5 katlı zigurat han. Çalıştığım şirketin bürosu en zigur bölüm olan 5. katta. 3. katta mola verip dinlenmezsen 4. katta kalp krizi kesin. Müdür Kel Doğan Bey, her katta birilerine uğrayıp sohbet edip 3. katta avukat adliye sevmez Hamdi Bey'in yazıhanesinde kahve molası verip taksit taksit çıkıyor yukarı. Merdiveni gün boyunca sürekli inip çıkan az dem çok su hiç nefes nefese kalmıyor, ikişer ikişer atlıyor basamakları. Sekreter, kimde var bu memeler? Her iki memesini birbirine çarpa çarpa kimi dosyalar getirip sundu müdüre. Kel Doğan Bey getirilenden çok getirenle ilgili bir süre memelere baka kaldı, sonra silkinip dosyalara çevirdi günaha girmiş gözünü. Kel Doğan Bey ne yapsın? Kimde var bu memeler? Bir erkekle konuşurken adamın neredeyse ağzına sokuyor göğüslerini. Sanki ortada öyle bir şey yokmuş gibi yapılamıyor. Müdürü serseme çevirdikten sonra geçerken benim odaya ziyarette bulundu, dayadı memelerini burnuma. Öğlen yemeğe birlikte çıkalım mı? Gözüm bilgisayarda, onu duymamış gibi yaptım. Bilgisayarımın ekranında Are you sure yazısı çıktı. Hemen cancel'ı tıkladım. Sorusunu yineledi. Öğlende yemek yemiyorum, rejimdeyim. Galetayla geçiştireceğim diyerek savuşturdum. Yarı küs, yarı mağrur geri çekildi. Değirmen taşı kıçını devirerek çıktı gitti odamdan. Kimde var bu memeler? İyi kız, hoş kız da sadece memeleri güzel. Boyu kısa, kıç değirmen taşı, bel belli değil, hamile gibi bir göbeği var, gözler şaşı, ayakları 42 numara. Ayağına göre kadın ayakkabısı bulunamıyor, spor erkek ayakkabısı raflarından seçim yapıyor. Her hafta internette chatleşerek birileriyle nişanlanıyor, ilk buluşmadan sonra nişanlı adayı bir daha aramıyor. Kel Doğan Bey içine düştüğü dosyayı kapatarak eline aldı, ayağa kalktı, bana doğru yöneldi. Bu hiç iyi alamet değil, bana ödev getiriyor. Kendisi bilgisayar kullanmadığı için şirkete gelen elektronik postayı ben kağıda döküp dosyalıyorum, ona sunuyorum. Hepsinin altına elle yanıt yazıyor. Ben o yanıtları elektronik postayla gönderiyorum. Onun bilgisayarı ben oluyorum. Dosyayı uzattı. Altlarına birer cümle yanıt yazdım, sen onları toparlarsın. Bir tanesinin altına siktirsinler yazdım. Adana'daki çeki karşılıksız çıkan herifler. Geçen yılki borcunu ödememiş, 2 sayfa sipariş listesi göndermiş. Sen öyle yazma tabii, usturuplu bir biçimde borçlarını ödemeden mal gönderemeyeceğimizi belirt. Tabii efendim. Kel Doğan Bey makamına geri dönerken masamdaki telefon çaldı. Bursa'dan bir adam arıyor, zincir marketleri varmış. Ürünlerimiz hakkında bilgi almak istiyor. Kaç tane teflon parça alırsa ne kadar indirim yapabileceğimizi soruyor. iki cümle arasında sürekli zincir marketleri olduğunu tekrar ediyor. Kendisine katalog ve indirimli fiyat tekliflerimizi gönderebileceğimizi, bizzat Bursa'ya gelip laptopla bir demo yapabileceğimizi belirttim. İsim, elektronik posta adresi aldım. Dahili telefondan kimde var bu memeleri aradım. Zincir marketlerim var beyin e-mailini yazdırdım. Katalog ve indirimli fiyat teklifleri gönderilecek, acil ve önemli. Adamın Bursa'da zincir marketleri varmış dedim. Telefonu kapatmak üzereyken kimde var bu memeler? Zincir marketleri mi varmış diye sordu heyecanla. Evet. Bekar mıymış? Ne bileyim ben. O zaman Bursa ise açık adres isteyeyim. Ben hafta sonu Bursa'ya gideceğim zaten, elden götürürüm dedi sevinçle kimde var bu memeler. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.